Kardeşler, Romalılar 2. bölüm 17. ayetten 29. ayete okuyacağım. Ya sen kendine Yahudi diyor, kutsal yasaya dayanıp Tanrı ile övünüyorsun. Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin. Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak körlerin kılavuzu, karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. Öyleyse başkasına öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken çalar mısın? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın? Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Kutsal yasayı yerine getirirsen sünnetin elbet yararı vardır. Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsizler yasanın buyruklarına uyarsa sünnetli sayılmayacak mı? Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğnersen bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılamayacak mı? Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir ne de görünüşte bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi insanların değil Tanrı'nın övgüsünü kazanır diyor Rabbimizin kelamı. Evet sevgili kardeşler, bugünkü mesaj Yahudilere. Bugünkü mesaj Yahudiler için. Evet Yahudiler için ama biz de bunu önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Yahudi olmayanların da bu mesaja kulak vermeleri gerekiyor. Bizim inancımız Tanrı halkı olan eski antlaşma Yahudilerinin tarihsel tecrübelerine dayandığı için kutsal yazılarda açıklanan Yahudi inancını çok iyi anlamamız gerekiyor. Burada bir sıra var. Bu kelam onlara teslim edildi. Yahudilere teslim edildi. Onlara açıklandı. İbrahim'den gelenlere açıklandı. Yani tarihsel bir gidişat olduğunu görüyoruz. Pavlus da zaten önce Yahudilere, sonra Greklere diyerek bize aslında buradaki tarihsel gerçeği vurgulamış oluyor. Evet, Pavlus'un en açık, en sistematik müjde açıklaması olan bu Romalılar kitabı Yahudilerle, Yahudilik inancıyla ve Yahudilere müjdeyi açıklamakla, yani Yahudilere müjdeyi açıklamakla yakından ilgili. Romalılar kitabını bir oturuşta okuduğunuz zaman sanki ya biraz da eski antlaşmaya döneyim hissine kapılıyorsunuz. Biraz şu eski antlaşmayı tanıyayım bileyim. Tarihten biraz hani tarihsel bu öğretilerden biraz bir şeyler öğreneyim diyerek Romalılara gelmeniz gerekiyor. Yasayı anlamadan Romalıları anlayamazsınız. İncil'in müjdesi soyut bir gerçeklik değil. Felsefi bir gerçeklik ya da ahlaki bir gerçeklik de değil. İncil'in müjdesi kardeşler tarihsel bir gerçekliktir. Tarihsel bir gerçekliktir. Yani işte şu soyut, felsefik veya ahlaki diyerek geçiştiremeyiz. İncil'in müjdesi, kurtuluş müjdesi tarihe dayanır. Tarihsel bir gerçektir, gerçekliktir. Şu gerçeği unutmayın, müjde tüm inanlılar için önce Yahudiler sonra Grekler için Tanrı'nın kurtarma gücüdür. Önce Yahudiler sonra Grekler için diyor Pavlus. Bunu söylerken şimdi buradaki ilerleyişi bir düşünün. Buradaki ilerleyiş değişim bu şekilde gidiyor. Yani önce Yahudiler sonra Grekler diye gidiyor. Yani öncelik anlamında Yahudiler önce Yahudiler değil. Tabii ki önce Yahudiler müjdeyi duydular. Değil mi? Önce Yeruşalim'de müjde duyuruldu. Yasa da onlara verildi. tarihsel öncelik anlamında bunu söylüyor. Yani bir etnisite anlamında söylemiyor bunu. Evet, tarih de bu şekilde ilerliyor. Müjde yeni bir şeyin gerçekleşmekte olduğunu bizlere haber veriyor. Evet, müjde yeni bir şeyin gerçekleştirildiğini veya gerçekleşmekte olduğunu söylüyor. Müjde iyi haberdir. Ve Pavlus Tanrı'nın doğruluğunun gazabının açığa çıkması biçimindeki bu açılış argümanına devam ediyor. Bu argümana devam ederken Tanrı halkı olan Yahudilerin tarihinin bizlere söyleyecek bir şeyleri olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani bu Tanrı'nın halkının, yani bu Yahudilerin bizlere söyleyecek bazı, bizlere öğretecek bazı şeyleri var. Bunu bizim idrak etmemiz, anlamamız gerekiyor. Şimdi daha da önemlisi, Pavlus'un ilk söylediği şey Yahudilerden gelen mesaj değil. Şimdi bu konuya yaratılıştan beri bilinen Tanrı'nın yasası hakkında herkesin bildiği şeylerden bahsederek başladığını görüyoruz Pavlus'un. Bu ayetlere kadar Yahudilerden, işte önce Yahudi'ye sonra da Greklere formülüyle, işte ancak böyle arada sırada Yahudilerden bahsediyordu. Müjdeyi önce Yahudi, sonra Grek işitmiştir ve yargı gününde önce Yahudi, sonra Grek acı ve sıkıntı çekecek anlamında aktarıyor bize Pavlus. Yasa konusunda Yahudilerin bize söyledikleri farklı bir şey yok. Ama önemli ve açık şeyler söylüyorlar yasa konusunda. Çünkü yazılı yasa Yahudilere verilmişti. Tanrı'nın kutsallığı, yasanın talepleri tüm insanlar tarafından bilinmektedir. Yani işte yasanın talepleri derken, işte İsa nasıl özetlemişti yasayı? 10 emri, Tanrı sevgisi ve insan sevgisi. Tanrı'yı sevmek, insanı sevmek olarak özetlemişti. Evet, Tanrı'nın kutsallığı, yasanın talepleri tüm insanlar tarafından bilinmektedir. Ancak Pavlus, Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edilmiştir sözleriyle yazılı yasanın Yahudilere verilmiş olduğunu söylüyor. Evet, yazılı yasa onlara emanet edildi, onlara verildi. Tanrı'nın sözleri Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a, Musa'ya verilmiştir. Bu adamlar Tanrı'yla yürüdüler ve Tanrı'yla konuştular. Bugün okuduğumuz Hezekiel 36'daki ayetlerde de gördüğümüz gibi peygamberler Rabbin sözlerinin taşıyıcılarıydılar. Elimizdeki yeni çeviride görmüyoruz ama birçok peygamberlik kitaplarında, Eski Antlaşma'nın birçok peygamberlik kitabının başlangıcında Tanrı'nın peygamberlere bir yük verdiğini görüyoruz. Bu yük ağızlarında, bu bir söz olarak bu yükü alıyorlar ve bu yükü taşıdıklarını görüyoruz peygamberlerin. Peygamberler taşıyıcıydılar. Evet, burada da Hezekiel 36'da da gördüğümüz gibi peygamberler Rabbin sözlerinin taşıyıcısıydılar. Yasa Yahudileri çok önemli bir şekilde tanımlamıştır. Yani Yahudiler taşıyıcılar. Yasayı taşıyorlar. Yasayı getiriyorlar. Pavlus'un Romalılardaki Yahudilerle ilgili açılış sözleri yasayla olan bu benzersiz ilişkiyi vurguluyor. Neredeyse Yahudi olarak adlandırılmayı yasaya güvenmek ve yasadan talimat almakla bilgi ve gerçeğin bir vücut bulmuş hali olarak ona sahip olmakla eş tutuyorlar. Yani Yahudilikle övünüyorlar. Yasanın ışığını üzerlerine tutmuyorlar. ve gerçeğin bir vücut bulmuş hali olarak ona sahip olmakla bunu eş tutuyorlar. Yahudilerin yasanın sahipleri olarak benzersiz konumlarının altını çiziyor. Çünkü Yahudiler körlere yol göstermeye, karanlıkta ışık olmaya, akılsızların aptallıklarını düzeltmeye ve olgun olmayanlara öğretmeye çağrılmışlardı. Evet, bu Yahudilerin özel ve eşsiz bir çağrısıydı. Ama Yahudilerin çağrısı sadece başkalarına yasayı öğretmek değil, aynı zamanda kendilerine de bu yasayı öğretmekti. Yani yasa tarafından öğretilebilir bir pozisyonda olmaları gerekiyordu Yahudilerin. Ve Pavlus yasanın koruyucuları olarak Yahudilerin bu eşsiz, eşi benzeri olmayan çağrısını anlatmaya devam ederken bu çağrıyla birlikte gelen eşsiz ayartmayı da tarif ediyor. Yani bu ayartı bir yasa adamının, yani bir avukatın bir başkasına yasayı öğretmesi ama kendisine bu yasayı öğretmemesi veya kendisinin bu yasayı uygulamaması gibi bir şey. Yani bir avukatın veya bir yargıcın, bir yasa adamının bu yasayı herkese uygulaması ama kendisine uygulamaması gibi bir şey. Evet, Yahudiler yasanın kendilerine bir şeyler öğretmesine kapalı oldukları için ayartılıyorlardı. Yani yasanın kendilerine bir şey öğretmesine izin vermiyorlardı. Yasa ayaklarımıza bir çıra, bir meşale ve yolumuza bir ışık olarak verilmişti. Yani Yahudilere de aynı şekilde verilmişti. Ama ayartma bu ışığı dünyaya yansıtıp kendimizden uzaklaştırmaktı. Evet, bazı Hristiyanlar da bunu yapmıyor mu? Bizlere Rabbin kelamı veriliyor, değil mi? Bu kelam sizlere verildi kardeşler. Siz bunu başkasına tabii ki anlatacaksınız. Bu kelamın ışığını, bu kelamın rehberliğini başkalarına mutlaka duyuracaksınız ve onları yönlendireceksiniz. Ama kendinize bu ışığı yansıtmıyorsanız, bu ışık sizin yüreğinizi yönlendirmiyorsa, değiştirmiyorsa, o zaman sizler de aynen o ferisillerin durumuna düşüyorsunuz. Sizler de aynen o yasa diyen, şeriat diyenlerin aynı konumuna düşüyorsunuz. İşte burada Yahudilerin probleminin bu olduğunu söylüyor Pavlus. Bu yasayı herkese anlatıyorsun, bir kendine anlatmıyorsun. Herkese yasayı tanıyın diyorsun, bir sen tanımıyorsun diyor Pavlus. Bu bilginin ve gerçeğin beden almış hali olan Tanrı sözüne sahip olma riskidir. Yani Tanrı sözüne sahipsin ama riskli bir iş bu. Kardeşler, hepinizin evinde en az bir tane kutsal kitap var, değil mi? İki tane kutsal kitabı olan var mı? Şöyle bir elinizi kaldırın. Çok riskli bir iş. Neden iki tane var? Kızınız için var, değil mi? Belki anneniz babanız için var, başkaları için var. Fazladan varsa mutlaka bunu, evet tabii ki bir tanesi bu ışığı kendinize yansıtmak için, diğeri mutlaka bir komşunuza, bir kardeşinize, bir annenize, akrabanıza, birisine vermek için olmalı. Şöyle diyor Romalılar 2:21-23. Öyleyse başkasını öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken çalar mısın? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın? Evet, buradaki geçişe dikkat edin. Tanrı'yla övünmekten yasayla övünmeye ve Tanrı'yı aşağılamaya geçiyor. Evet, Tanrı'yla övünmekten yasayla övünmeye ve Tanrı'yı aşağılama konusuna geçiyor. Evet, Tanrı'yla övünmek ve Tanrı'yı aşağılamak işte böyle yapılır. Ya da belki de tam tersidir. Belki de onu aşağılayanlar yalnızca Tanrı'yla övünenlerdir. Yani işte bir ateisti düşünün. Çünkü bir ateist Tanrı'nın adını lanetlediğinde sizce Tanrı aşağılanmış mı olur? Bir ateist Tanrı'nın adını lanetlediğinde Tanrı lanetlenmiş mi olur? Veya Tanrı'nın adı aşağılanmış mı olur? Ya da bir pagan, bir putperest putlara tapındığında veya bir materyalist dünyevi şeylerin peşinden koştuğunda Tanrı aşağılanmış mı oluyor? Hiçbir aşağılama Tanrı halkının onun adıyla övündüğü, yasasıyla övündüğü, yasayı çiğnediği ve onun kutsal adına küfrettiği zamanki kadar olan aşağılama kadar değildir, değil mi? Tanrı'nın halkı onun yasasıyla övünüyor. Tanrı'nın halkı onun adıyla övünüyor. Yani onun adıyla övünüyor. Onun yasasıyla övünüyor. Ama onun yasasını çiğniyor. Onun adını aşağılıyor. Yaşam tarzıyla onun adını aşağılıyor. Düşünebiliyor musunuz Hristiyanların onun adını aşağıladığını? Hristiyanların yaşam tarzlarıyla hem birilerine müjdeyi veriyorsunuz, hem birilerine kutsal kitap veriyorsunuz, Tanrı'nın sözünden bahsediyorsunuz ama öyle bir yaşam yaşıyorsunuz ki o emirler sizin için hiç önemli değil gibi yaşıyorsunuz. İşte Tanrı'yı aşağılamak budur. Pavlus Yahudilere bunu söylerken esas bu şekilde yaşam tarzınızla veya yasa tanımazlığınızla, yani herkese yasayı yansıtarak kendinize yansıtmadığınız için Tanrı'nın adını aşağılamış oluyorsunuz, Tanrı'ya küfretmiş oluyorsunuz diyor Pavlus. Evet. Bugün ağzıyla Hristiyan olduğunu söyleyip de ikiyüzlülük yapanlar kadar Tanrı'yı aşağılayan var mıdır acaba? Tabii ki Pavlus tüm Yahudilerin ikiyüzlü olduğunu düşünmüyor. Böyle söylemiyor. Ama bazılarının öyle olduğunu söylediğini görüyoruz. Pavlus burada Yahudilerin Tanrı'yla ve yasayla olan özel ilişkilerini sorguluyor. Yahudiler için sorun yasayla olan özel ilişkileri değil, bu ilişkinin yanlış anlaşılmasıdır. Yani bu Yahudiler bu ilişkiyi yanlış anlıyorlar. Yahudiler için Tanrı ile övünmek, yasayla övünmek haline gelmişti. Yani Tanrı deyince onlar için Tanrı'nın verdiği yasalardı. Onlar bu yasalarla övünüyorlardı. Yasalarla övünmek onlar için Tanrı ile övünmek ve eş değerdi. Ve Tanrı'nın yasasına güvenmek belki de onları yasaya aşırı bağımlı hale getirmişti. Bağımlı kılmıştı. Tabii ki ilk kilise içerisinde Pavlus ve diğer elçiler gibi birçok Yahudinin olduğunu görüyoruz. Bunların tabii ikiyüzlü olmadığını görüyoruz. Yani Pavlus herkesin ikiyüzlü olduğunu söylemiyor. Ve yine de Pavlus'un argümanı sadece tasvir niteliğinde değil, aynı zamanda tarihsel bir argüman. Pavlus'un argümanının tarihsel bir argüman olduğunu görüyoruz. Kardeşler, bu argüman bugün de geçerli. Bugün eğer Yahudi arkadaşlarınız varsa oturup konuştuğunuz zaman yasayla nasıl övündüklerini görürsünüz. Ben Gurion, biz kitabı koruduk, biz yasayı koruduk, yasa da bizi korudu diyor. Dikkat edin. Tanrı bizi korudu demiyor. Yasa bizi korudu diyor. İsrail'e indiğiniz zaman Tel Aviv'deki havaalanının adı Ben Gurion Havaalanı. Ülkeyi kuran da Ben Gurion'dur. Evet, çünkü Yahudiler bir halk olarak, bir ulus olarak Tanrı'ya onun yasasıyla bağlıydılar. Evet, yasaya bağlıydılar. Yasaya bağımlıydılar ve Tanrı'ya o yasayla bağlı idiler. Ve Yahudiler bir halk olarak topraklarını ve Tanrı'nın onlara oradaki hayatlarını yönetmeleri için verdiği yasayı kirletme geçmişine de sahiplerdi. Eski Antlaşmayı okuduğumuzda bu yasayı kaç kere, defalarca, yıllarca nasıl murdarlaştırdıklarını, nasıl kirlettiklerini görüyoruz. Yani bu tarihi, bu geçmişi görüyoruz. Pavlus bu bağlamda Hezekiel 36'dan alıntı yaparak şöyle diyor. Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor diyor Romalılar 2:24'te. Burada Hezekiel'e geri dönmemiz önemli. Çünkü Pavlus'un argümanı alıntı yaptığı tek bir ayetin yorumu değil, tüm bölümün bir yorumu gibi. Pavlus için bu gerçek Yahudi tarihinin temel dersidir. Burada aslında biraz böyle Yahudi tarihi dersini veriyor Roma'daki Yahudilere. Ve bir şeyler bildiğini de onlara gösteriyor. Biliyorsunuz Pavlus Roma'ya gidecekti. Roma'ya gitmeden önce kendisini tavsiye eder nitelikte bir mektup yazıyor. Ama ilginç bir mektup. Hani kendisini öyle bir tavsiye ediyor ki tabii ki bir müjdeci olarak ve bu müjdenin hizmetçisi olan bir elçi olarak oraya giderken çok net bir şekilde müjdeyi açıklıyor ki ben bu kitaba Romalılar İncili diyorum, gerçekten Romalılar müjdesi. Müjdeyi bu kadar net açıklayan başka bir kitap yok diyebiliriz. Ama İncil'in tabii kutsal yazıların diğer bölümlerinde de müjdeyi net bir şekilde açıkladığını görüyoruz. Ama bu Romalılar kitabı çok açık, çok net bir şekilde müjdeyi veriyor. Evet, Pavlus için bu gerçek Yahudi tarihinin temel dersidir dedik. Peygamberlerin nihai hükmü, halkın nihai başarısızlığı ve onların nihai yenilenmesi ve kutsal bir tanrı tarafından haklı çıkarılmaları eski antlaşmanın bütününden çıkarmamız gereken tek şeydir. Tabii ki burada bunu söylerken bir genelleme yapıyoruz ama bazen genellemeler iyidir, faydalıdır. Bize hatta doğrudur, bize de faydası vardır, yararı vardır. Ne diyoruz burada? Peygamberlerin nihai hükmü, halkın nihai başarısızlığı ve onların nihai yenilenmesi ve kutsal bir tanrı tarafından haklı çıkarılmaları eski antlaşmanın bütününden çıkarmamız gereken tek derstir. Çünkü bütün bunlar hepsi bizi o imanlı azınlığa, kalıntıya yönlendiriyor ve bu da bizi doğrudan Mesih'e kadar götürüyor ve Mesih'in yasayı nasıl yerine getirdiğini, neden yerine getirmesi gerektiğini orada çok daha iyi gösteriyor ve anlamamızı sağlıyor. Tabii ki burada evet dediğim gibi burada bir basit bir genelleme yapıyoruz ama bu genellemenin de iyi olduğunu söyledik. İsrail'den çıkarttığımız ders şu: yasaya uymazsanız yasaya güvenemezsiniz ve hiçbirimiz yasaya uyamayız. Ve İsrail Tanrı'nın günaha karşı gazabının neye benzediğini burada bize göstermiş oluyor. İsrail Tanrı'nın günaha karşı gazabının neye benzediğini bize gösteriyor. Kutsal bir Tanrı için günah, kutsal kitabın en canlı tasvirlerinden biri olan adet bezinin kirliliği gibidir. İşte bu nedenle adil bir Tanrı gazabını günahkarların üzerine boşaltıyor. Tıpkı genç bir annenin bebeğinin kirli bezlerini evin her yerine böyle açık saçık bırakmaması gibi. Kirli bebek bezlerini katlayıp paketlersiniz, işte çöp kutusuna atarsınız, uzunca bir süre bir yerde tutmazsınız, alırsınız, çöpe atarsınız sonunda. Yani evinizden uzaklaştırırsınız. Kirli çocuk bezleri bizim için nasıl çöpe atılıp uzaklaştırılması gereken şeylerse Tanrımız da evet yani bu günahlarımız da Tanrımız için aynı şekilde uzaklaştırılması gereken şeylerdir. Temizlenmesi gereken şeylerdir. Hatta Tanrı için iğrençtir. Ve Tanrı'nın halkı için yargı günü gelmişti. Rabbin günü gelmişti ve sürgüne gönderildiklerinde Tanrı'nın adını bir kez daha kirlettiler. Çünkü dünyadaki uluslar arasında onun adını taşıyorlardı. Düşünün, sürgüne gittiler. Sürgüne gittiklerini biliyorlar, cezalandırılmış olduklarını biliyorlar ve bu cezanın sonucu olarak Babil'deler. Ve orada bunun cezasını çekiyorlar. Bunun cezasını çekerken de Tanrı'nın adını lekeliyorlar. Tanrı'nın adını aşağılamış oluyorlar. Nasıl aşağılamış oluyorlar? Bunlar Yahve denen Tanrı'ya inanan halk değil mi? Bu şekilde Tanrı'nın adı aşağılanmış oluyor. Yasayı taşıyanlar, yasanın taşıyıcıları böyle cezalarla yaşadılar yüzlerce sene. Ve çevresindeki insanlar bunların inandıkları Tanrı tarafından cezalandırıldığını biliyordu. Ve bu kadar, bu yasayı taşıyanlar Tanrı'nın adını da bu şekilde aşağılamış oluyorlardı. Çünkü dünyadaki uluslar arasında onun adını taşıyorlardı ve günahlarıyla sürgün edilmiş olmalarıyla ve üzerindeki yargıyla damgalanmışlardı. Ve günahın tasviri kadar canlı olan yenilenme tasvirine burada dikkat edin. Rab kutsal adını, aşağılanmış olan adını haklı çıkarmak için günahkarları kurtarıyor. Evet, Rab'in kutsal adını, Rab'in yasasını lekelemiş olmalarına, aşağılamış olmalarına rağmen Rab adını haklı çıkarmak için, kutsal adını haklı çıkarmak için günahkarları kurtarıyor. Temizleyerek, su serperek, yeni bir yürek, onlara yeni bir yürek, yeni bir ruh vererek kurtarıyor. Taştan yüreği çıkarıyor ve etten bir yürek veriyor. Kutsal olmamıza, onun yollarında yürümemize ve kurallarına itaat etmemize neden oluyor. Halkını kutsal topraklara geri getiriyor, sürgünden geri getiriyor. Pavlus'u okurken sürgün durumunu anlamamız lazım. Pavlus'un sürgüne giden İsraillerin Tanrı'nın adını nasıl aşağıladığını düşündüğünü bilmemiz lazım. Pavlus yazarken bunu düşünüyor ve bunu açıkça belirtiyor, bunu açıkça yazıyor. Başka bir de işte Tanrı kuralları, buradaki kurallarını esnetmiyor. Yani kutsallığıyla ilgili, adıyla ilgili kurallarını esneterek kurtarmıyor. Başka tarafa bakmıyor, çıtayı düşürmüyor ya da doğruyu yapmamız için bize bir şans daha vermiyor. Hiçbir önemi yokmuş gibi günahlarımıza birdenbire sabır gösterme kararı almıyor. Evet, günahımızın iğrenç kokusu Rabbimizi iğrendirip bizden kaçırmıyor. Günahımızı biliyor, iğrençliklerimizi biliyor, onun adını ne kadar çok aşağıladığımızı biliyor. Bütün bunlara rağmen yasayı taşımadığımız halde, yasa taşıyıcısıydık. O Yahudiler bizlerdik. Bizleriz. O yasayı taşıyanlar, o kelama sahip olanlar bizlerdik, bizleriz. Ve Rab geliyor. Bütün o iğrençliklere rağmen, bütün o adını küçümsemeler, bütün kirletmeler, bütün aşağılamalara rağmen Rab geliyor ve Rab günahkarı kurtarıyor. Hiçbir önemi yokmuş gibi günahlarımıza öyle birdenbire sabır gösterme kararı almıyor. Günahlarımızın iğrenç kokusu onu iğrendirip bizden kaçırmıyor. Hayır, geliyor, yasayı yerine getiriyor. Kendisi yasayı yerine getiriyor, tamamlıyor. Yapılması gerekeni yapıyor, çarmıha gidiyor ve bizim yerimize orada ölüyor. İşte bizi bu şekilde temizliyor. Kirimizi, yaptığımız, işlediğimiz o aşağılık günahları, Rabbin adını aşağılamalarımızı üzerine alıyor. Tüm günahımızı üzerine alarak bizleri temizliyor. Kirliliğimizi alıyor. Bizden iğrenmiyor. Bizden iğrenip kaçmıyor. Evet, ve Hezekiel 36:29, Hezekiel 36:29'da sizi bütün kirliliklerinizden kurtaracağım diyor Rabbimiz. Neyden kurtarıldık? Rab bizi neyden kurtarıyor? Kendi kirliliğimizden kurtarıyor. Rab bizi kendi kirliliğimizden kurtarıyor. Rab bizi kendi o iğrenç günahımızdan kurtarıyor. Ve bu kurtuluşun radikal doğası, bu arınma işinin kendi başımıza üstlendiğimiz bir şey olmadığını gösteriyor. Yani radikal, yani bu kurtuluşun radikal doğası şu: etten, bize etten yeni bir yürek veriyor. Yeni bir ruh veriyor ve bizi arıtıyor. Evet, bu Tanrı'nın elinin işidir kardeşler. Yaşamlarımızda Tanrı'nın ruhu çalışmaktadır. İşte burada Pavlus bunu yazarak bizlere bu gerçeği, bu müjdeyi veriyor. Tanrı'nın eli bizim yaşamlarımızda çalışıyor. Hezekiel'in bu mesajı hem yasa hem de müjdedir. Hezekiel burada yasayı veriyor, aynı zamanda kurtuluş müjdesini veriyor. Bu günahımızın en canlı görüntüsüdür. Ardından yenilenmemizin en canlı görüntüsü geliyor. Bu gerçekten kötü bir haberdir ve gerçekten de iyi bir haberdir. Hezekiel bize günahımızın en canlı görüntüsünü getiriyor. Ondan hemen sonra yenilenmemizin en canlı görüntüsünü getiriyor. Günahınız ve günahlı siz ve yeni siz. İşte canlı canlı Hezekiel bunu bize veriyor. Hem yasayı veriyor günahlarınızla hem de müjdeyi veriyor yenilenmenizle. Evet, bu gerçekten de kötü haber, değil mi? Ve bu hemen kötü haberin yanında da iyi haberi veriyor Hezekiel. Hezekiel'in bu mesajı Pavlus'un işte sünnet, harf ve ruh hakkındaki argümanıyla anlatmak istediği konuya odaklanıyor. Şimdi burada tabii esas Grekçe'de harf kelimesini kullanıyor. Bizim elimizdeki çeviride şöyle demiş. Yazılı yasa demiş. Tabii ki sonuçta yazılı yasa anlamına gelse de aslında harf diyor. Onu aslında kullanmamız gerekir. Daha anlamın daha iyi oturması için. Yani harf ve ruh da günah ve yenilenme gibi veya yasa ve müjde gibi. Harf ve ruh gibi böyle bir iki birbirine zıt şeyler söyleyerek Pavlus aslında bizlere müjdeyi açıklamış oluyor. Evet, Hezekiel'in bu mesajı Pavlus'un sünnet, harf ve ruh hakkındaki argümanıyla anlatmak istediği konuya odaklanıyor. Pavlus 2.29'da şöyle diyor. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnetle yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil ruhun işidir. Yani harfin değil ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi insanların değil Tanrı'nın övgüsünü kazanır diyor. Kardeşler, gerçek Yahudi yüreğin sünnet edilmesiyle yeni bir yüreğe sahip olan içten olarak Yahudi olan kişidir. Yani gerçek Yahudi yüreği sünnet edilmiş kişidir. Gerçek imanlı da yüreği sünnet edilmiş kişi değil midir? Öyledir. Ve dıştan Yahudi olan kişi yasayla övünür ve yasaya güvenir. Pavlus burada tüm Yahudileri suçlamıyor. Pavlus kendi tarihlerini, sürgün zamanlarını ve haklarında verilen yargıları öğrenmemiş olan Yahudileri suçluyor. Kendi tarihlerini bilmeyen, kendi sürgünlerini bilmeyen, kendi günaha düşüşlerini bilmeyen, yasaya karşı çıkışlarını, yasa tanımazlıklarını bilmeyen ve bunları hiç öğrenmemiş olan, kendileri hakkında verilen yargıları hiç öğrenmemiş olan Yahudileri suçladığını görüyoruz Pavlus'un. Sünnet yasanın işaretidir. Bu kadar. Sünnet yasanın işaretidir. Sadece yasanın işaretidir. Yasanın işareti olmaktan öteye gidemez. Yani hiç kimse sünnetiyle övünemez. Bunu bir böbürlenme aracı olarak kullanırsan kendine Yahudi demek sana bir fayda sağlamaz. Yasayı yerine getirmediyseniz yasayı ve Yahudi adını kullanmanın bir faydası yoktur. Ancak sünnetiniz yasanın hakkınızdaki hükmünün bir alameti olarak doğduysa, eğer sünnetiniz imanın doğruluğunun bir mührüyse, yani yasadan değil Tanrı'nın işinden, ruhundan gelen yeni bir yüreğe sahipseniz, o zaman sizi yüreğinizin sünnetine yönlendirir. Evet, yani sünnetiniz imanın doğruluğunun bir mührüyse, o zaman sizi yüreğinizin sünnetine yönlendirir. Harf ve ruh veya beden ve ruh arasındaki bu karşıtlık, yasa ve müjde arasındaki bu ayrımdan başka bir şey değildir. Evet, Pavlus yasa ve müjde ayrımı yapıyor bize. Pavlus harf ve ruh ayrımı, beden ve ruh ayrımı yapıyor. Yani yasa ve müjde ayrımı yaptığını görüyoruz. Ve müjde, kurtulmamız gereken şeyin kendi kirliliğimiz olduğunun kabulüdür. Ve yasa, yani yasa derken tabii bir noktada kendi bedenimiz, kendi çabamız anlamında kullanıyor Pavlus bunu. Ve yasa kurtuluşun kaynağı değildir veya kurtuluş kaynağı değildir. Yasa sadece bize hükmü iletir. İhtiyacımız olan müjdedir, kurtuluş müjdededir. Yani ihtiyacımız olan kurtuluş yasadan ayrı olarak açıklanan Tanrı'nın doğruluğundadır. Evet, Pavlus Yahudilerin tamamen bedenden ibaret olduğunu söylemiyor bize. Çünkü müjde vaadini ilk onlar işitti diyor. Müjde vaadini ilk Yahudiler işitti. Ancak Yahudiler aynı zamanda yasanın özel alıcılarıdır, özel taşıyıcılarıdır ve Yahudilerin tüm tarihi müjde olmadan yararsızdır. Yani Mesih'in kurtuluş müjdesi olmadan bütün bu tarih amacına varamaz. Mesih'in müjdesiyle Yahudilik gerçek anlamına kavuşmuştur. Yani müjde yoksa yasanın laneti anlamsızdır. Yasa müjdenin sağladığı kurtuluşu olan ihtiyaca burada işaret ediyor. Kendilerine Yahudi diyenler ve yasaya güvenip yasayla övünenler sünnetsizlerden daha iyi durumda değiller. Evet, yalnızca adıyla, yasayla ya da ahlakıyla övünen bir Hristiyan da imansız birisinden farklı değildir. Yani Hristiyanlığıyla, kitabıyla övünen bir Hristiyan da imansız birisinden farksız değildir. Bizim dinimiz bir ahlak değildir, bir kulüp değildir, bir toplumsal tabaka da değildir. Tabii bazen biz bir hani o şekilde davranıyoruz, böyle kulüpmüşüz gibi veya bir toplumsal bir tabakaymışız gibi bir hani birlikte böyle Hristiyan kültürü oluşturuyor gibi davranıyoruz veya oluşturmuş gibi davranıyoruz. Hristiyanlık bir etnisite de değildir. Yani bir etnik grubun bir araya toplandığı bir yer de değildir. Hristiyan dini haklarındaki yasanın hükmünü işiten ve onu önce ve son olarak kendilerine uygulayan ve arınma ve kurtuluş için Tanrı'ya dönen tüm insanlar için bir kurtuluş aracı ve bir teselli kaynağıdır. Evet, biz bu şekilde teselli buluyoruz. Mesih'in müjdesinde, Mesih'in kurtuluş müjdesinde teselli buluyoruz. Çünkü tek umudumuz odur. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.